Ayrım 22.
Olur. Lütfen gardiyana söyleyin, hücremin kapısına iki kere vursun. Onu fırsatla karıştırmak istemem. Dai İçi binasının bodrumundaki CIA merkezinde Hel'in istekleri görüşüldü. Vatandaşlık konusu kolaydı. Amerikan vatandaşlığı değil tabii. Bu yüksek onur ancak batıya kaçan Sovyet dans sanatçılarına ayrılmıştı. Ama Hel'e de Panama'nın, Nikaragua'nın ya da Costa Rica'nın vatandaşlığı verilebilirdi. CIA kontrolündeki yerlerden herhangi birinin o ülkeye biraz bahşiş vermeyi gerektirecekti tabii ama yapılmayacak bir şey değildi. Para verilmesi konusuna ise pek hevesli değildiler. Esnek bütçelerinde tasarrufa gerek olduğu için değil, paranın boşu boşuna ziyan olmasını içleri götürmediği için. Ziyan olacağı kesindi. Çünkü Hel'in bu işten sağ salim dönme olasılığı matematiksel hesaplara göre pek zayıftı. İkinci bir masraf kapısı da Hel'in estetik ameliyat olmak için Amerika'ya götürülmesinden doğacaktı. Adamın böyle hatırdan çıkmayacak bir suratla Pekin'e kadar varabilmesi düşünülecek şey değildi. Ama sonunda gene de karar verdiler. Başka çareleri yoktu. Bilgisayar onlara bu işi yapabilecek bir tek kişi göstermişti. Pekala, Costa Rica vatandaşlığı ve 100 bin verelim. İkinci madde neydi? Ama ertesi sabah ziyaret odasında buluştuklarında Amerikalı ajan Hel'in yeni bir isteği daha olduğunu öğrendi. İşi kabul etmesi ancak CIA onu sorguya çeken 3 kişinin şimdiki adreslerini verirse mümkün olacaktı. Doktorun, çavuşun ve binbaşı Diamond'ın. Ama bir dakika Bay Hel, dedi ajan. Böyle bir şeyi onaylatamayız. CIA kendi adamlarını korur. Onları size öyle tabak içinde sunuyormuş gibi teslim etmez. Mantıklı olun. Geçmişe mazi derler. Kabul mü? Hel yerinden kalktı ve gardiyana kendisini hücresine götürmesini söyledi. Temiz yüzlü genç Amerikalı için çekti, başını salladı ve peki dedi. Merkezi arayıp onay alayım, tamam mı? Washington. Ve herhalde Bay Hel bu işte başarılı oldu, dedi Bay Abel. Yoksa burada onu konuşuyor olmazdık. Diamond doğru diye onayladı. Ayrıntıları bilmiyoruz ama Çin'e sokulduktan 4 ay kadar sonra Çin Hindi'nin Fransız bölümünde görüldüğüne dair haberler duyduk. Durumu kötüydü. Birkaç ay Saigon'daki hastanede yattı. Sonra bir sürü gözümüzden kayboldu ve derken ortaya parayla iş gören bir terörist avcısı olarak çıktı. Terörist gruplara ve kişilere karşı girişilen öldürme eylemleriyle ilişkisine ait elimizde sonu gelmez bir liste var. Genellikle hükümetler hesabına çalışıyor, onu hükümetlere bağlı istihbarat örgütleri angaje ediyordu. Başyardımcıya seslendi. Bu eylemleri hızlı tempoda sırala. Nikolay Hel'in 1950'lerin başından 70'lerin ortalarına kadarki iş hayatının özeti olarak masaya peş peşe terörist öldürme eylemlerinin yüzeysel ayrıntıları yansımaya başladı. Ara sıra masa başındakilerden biri ya da öteki bir olayın bir süre dondurulmasını istiyor, üzerinde konuşuyorlardı. Daryl Star bir ara "Ulu Tanrım" diye homurdandı. Bu herif her iki taraf hesabında da çalışabiliyor. Amerika'da hem Weatherman'ın hem 3K'ları haklamış, İrlanda'da hem kuzey hem güney hesabına adam öldürmüş. Görünüşe göre ona iş vermeyen hiç kimse kalmamış. Yok, kalanlar var. Araplar, cuntacı Yunanlılar, İspanyollar, bir de Arjantinliler. Silah olarak kullandığı şeylere de dikkat ettiniz mi? Normal tüfek ve sinir gazları bir yana garip garip silahlar sayıyor şişko. Cep tarağı, limonata sazı, katlanmış bir kağıt, kapı anahtarı, elektrik ampulü. Dikkat etmezseniz bu herif sizi kendinizle bile boğar yahu. Evet, dedi Diamond. Bu onun çıplak elle öldürme eğitiminin sonucu. Tahminlere göre normal döşenmiş bir salonda Nikolay Hel için aşağı yukarı 200'ü aşkın öldürücü silah bulunuyormuş. Star başını sallayıp gürültülü bir soluk aldı. Böyle birini haklamak tabanca kurşunuyla tırnak kesmekten bile güç. Bay Abel bu benzetmenin yaratabileceği sahneyi gözünün önüne getirince yüzü soldu. Filistinli keçi çobanı başını sallayıp tısladı. Hizmetlerine bu kadar yüksek para almasını aklım almıyor. Benim ülkemde insan hayatı birkaç dolarla ölçülür. Durun bakalım. Amerikan parasına çevrilince 2 dolar 35 sent yeter de artar bile. Diamond ona yorgun yorgun baktı. Senin yurttaşlarından biri için de o para iyidir zaten. Hükümetlerin teröristleri öldürmek için hele bu kadar para vermelerinin nedeni terörün en ucuz savaş türü olmasından. Bu ülkenin her vatandaşını evinde, sokakta, arabasında yapılacak saldırılardan korumak hükümete kaça patlardı bir düşünsenize. Teröristlerin kaçırdığı bir insanı aramak bile milyonlarca dolara mal oluyor. Böyle tehlikeli tipleri birkaç yüz bin dolar karşılığında ortadan kaldırmak, bir yandan hükümete karşı olacak propagandayı ve duruşma rezaletini önlemek oldukça iyi bir pazarlık. Diamond baş yardımcıya döndü. Helen bir cinayet için aldığı ortalama buydu değil mi diye sordu. Baş yardımcı bu basit soruyu Şişko'ya iletti. Çeyrek milyon doların biraz üstünde efendim. Dolara çevrilmiş değer olarak böyle. Galiba 1963'ten bu yana Amerikan doları kabul etmiyormuş. Bay Abel kıkır kıkır güldü. Zeki adam dedi. İnsan doları eline alır almaz bankaya koşup gerçek bir parayla değiştirse bile aradan geçen birkaç saniye paranın erozyona uğramasına yeter. Başyardımcı devam etti. Tabii bu ortalama biraz düşük gözüküyor. Normal fiyatlara bakılırsa daha iyi fikir edinilebilir. Muavin o neden diye sordu. Sonunda söyleyecek bir kelime bulmuş olmaktan memnundu. Görünüşe göre bazen parasız işler de kabul ediyormuş. Ya dedi Bay Abel buna şaştım. İşgal kuvvetlerinin elinde çektiklerinden sonra üstelik rahat bir hayat sürme isteği de buna eklenince en yüksek parayı verenin hesabına çalışacağını sanırdım. Diamond pek öyle değil diye düzeltti. 1967'den bu yana bazı Yahudi militan gruplarının işlerini parasız üstlenmiş. Bunun nedeni bir avuç insanın çok kalabalık gruplara karşı koyma savaşına duyduğu sapık hayranlığa dayanıyor. Bay Abel'ın yüzünde incecik bir gülümseme belirdi. Diamond devam etti. Başka örnekler de var. ETA 6 için yani Bask Ulusal Örgütü içinde bazı parasız işler yapmış. Buna karşılık onlar da Heli ve dağlardaki şatosunu koruyorlar. Bu koruma da çok etkili bir koruma. Ona dikkatinizi çekerim. Helin yaptıklarının öcünü almak üzere o dağlara giden 3 ayrı kişiden hiçbiri bir daha geri dönmedi. Hel ayrıca arada bir kendiliğinden bir takım görevler de yükleniyor. Bazı terörist grupların eylemlerine karşı duyduğu tiksinti sonucu. Bir süre önce böyle bir şeyi Batı Alman hükümeti hesabına yaptı. O olayı göstersene Livelin. Masanın çevresinde oturanlar Helin bir Alman kent gerilla örgütüne nasıl sızdığını ve bunun sonucunda nasıl örgüte adını veren adamın tutuklanmasına ve bir kadının ölmesine yol açtığını incelediler. Bay Abel ürküntü dolu bir sesle "O olaya da mı karışmış?" diye sordu. Star "Güç işte o" diye kabullendi. "Dalgada geçmiyorum." Diamond, gene de bir tek iş için en yüksek fiyatı ödeyen Amerika oldu dedi. Ve garip olan tarafta faturayı ödeyenin özel bir kişi olması. Onu da gösterli verin. O hangisi efendim? Los Angeles, Mayıs 1974. Yazılar ekrana geldiğinde Diamond anlatmaya başladı. Bunu hatırlayacaksınız. Kendilerine simbiyotik Maoist Falange diyen bir grup kent serserisinden kurulu bir çeteydi. İçlerinden 5 kişi bir eve kıstırılıp 350 polis, FBI ajanı ve CIA danışmanı tarafından kuşatıldı ve 1 saat boyunca eve kurşun yağdırıldıydı. Helen bununla ilgisi de diyiverdi Star. Önceden bir özel kişi onu gerillaları bulmak ve ortadan kaldırmak üzere angaje etmişti. Plana göre polise ve FBI'ye haber verilecek, onlar olay yerine iş bittikten sonra geleceklerdi. Yani içerideki adamlar ölmüş olacak, polisler de hem alkışı toplayacak hem sorumluluğu üstleneceklerdi. Ama Helen şansı yaver gitmediği için polisler kararlaştırılan saatten yarım saat önce bastırdı. Onlar evi kuşatıp ateş açtığında Hel de içerideydi. Yalnız kurşun değil, gaz bombalarıyla yangın bombaları da kullanılıyordu. Hel bu arada evin tabanını söküp yer altında bir deliğe saklanmış. Çevresi yanarken orada beklemek zorunda kaldı. Son dakikanın kargaşalığı içinde eve giren görevlilerin arasına karışmayı da başardı. Anlaşıldığına göre o da görevlilerin kılığındaymış, komple üniformayla. Bay Abel, ama hatırladığıma göre o olayda evden dışarıya ateş edildiği de yazılmıştı dedi. Öyle yayınladık. Allah'tan kimsenin aklına soru sormak gelmedi. Evde iki makinalı tüfek ve bir yığın tabancayla çifte bulunduğu halde bir saatlik mücadelenin sonunda nasıl olup da 350 polisten bir tekinin bile burnunun kanamadığı kimsenin dikkatini çekmedi. Seyirciler de az değildi. Ama hatırladığıma göre duvarlarda içeriden atılmış kurşunların açtığı delikler vardı. Resimleri yayınlanmıştı. Elbette bir evi 350 serden geçtiğiyle kuşatıp bir saat boyunca ateşe tutarsan kurşunların bazıları da bir camdan girip öteki duvardan çıkacaktır. Bay Abel güldü. Yani polisle FBI kendi kendilerine mi ateş edip durdular? Diamond omuz silkti. Yılda 20 bin dolar maaşla kimi çalıştıracaktık, dahileri mi? Muavin artık kendi örgütünü savunma zamanının geldiğine karar verdi. CIA'in bu olayda yalnızca danışman olarak bulunduğunu sizlere hatırlatmak isterim dedi. Yasalar yurt içinde silahlı işlere karışmamızı yasaklıyor bir kere. Herkes sessizce ona baktı. Sonunda Bay Abel sessizliği bozdu. Dönüp Diamond'a bir soru sordu. Peki bu özel kişi işi hele yaptırmak için neden masrafa giriyor? Polis bu kadar istekli ve hevesli olduğu halde. Polis adamları tutuklayabilirdi. Tutuklananlar da duruşmada konuşabilirdi. Ha, anlıyorum. Diamond baş yardımcıya döndü. Kaldığımız yerden al. Helen bundan sonraki eylemlerini de şöyle bir geç. Eylemler masanın üstünde büyük bir hızla birbirini izlemeye başladı. San Sebastian, parayı veren ETA 6. Berlin, parayı veren Alman hükümeti. Kahire, parayı veren bilinmiyor. Belfast, parayı veren IRA. Belfast, parayı veren UDA. Belfast, parayı veren İngiliz hükümeti ve benzeri ve benzeri. Derken raporun sonu geldi. 2 yıl önce işi bırakıp emekli oldu dedi Diamond. Eh, madem ki emekli olmuş, Bay Abel 2 avucunu yukarı doğru açmıştı. Ne diye bu kadar kaygılandıklarını sorar hali vardı. Ne yazık ki Helen dostlarına karşı görev bildiği şeylere aşırı duyarlılığı var ve asistan de bir dosttu. Söylesene bana, bu raporlarda birkaç kez iş kelimesi geçti. Niye iş oluyor? Helen hizmetlerine aldığı parayı ölçme sistemiyle ilgili, üstlendiği görevlere iş diyor ve fiyatını filmlerde rol kabul eden aktörler gibi hesaplıyor. Fiyat 2 temel ölçüye göre saptanıyor. Birincisi iş güçlüğü ve ikincisi de başarısızlığa uğrarsa karşılaştığı tehlikenin büyüklüğü oluyor. Örneğin işin yapılması o yere sızmanın güçlüğünden ya da bir örgüte sokulmanın zorluğundan etkileniyorsa fiyat o oranda yüksek oluyor. Ama işi yapmazsa kurtulma şansı büyük olabilir. Ya karşısındaki örgütün yeteneksizliğinden ya da başka bir sebepten. O zaman fiyat ona göre düşüyor. Örnek olarak CIA'ya ve IRA'ya karşı giriştiği eylemlerin fiyatları bu yüzden hep düşük. Bir de tersine durumu düşünelim. Helen emekli olmadan önceki son işi, Hong Kong'da bir adam kardeşinin komünist Çin'den kurtarılmasını istiyordu. Her gibi biri için bu güç bir iş sayılmazdı. Fiyatında ona göre düşük olacağını sanırsınız tabii. Ama eğer bir yakalanırsa cezası ölümdü. Bu yüzden fiyatını yükseltti. Böyle hesaplıyor işte. Peki o iş için kaç para aldı? Garip ama ona karşılık para almadı. Onu angaje eden adam bir tür akademi açmış, dünyanın en pahalı modern aşk perilerini yetiştiriyor. Tüm uzak doğudan kız çocukları bebek yaşında satın alıyor, onları sosyal açıdan eğitiyor. Bu kızlardan ancak 50'de biri adamın kaliteli ticaretine yarayacak kadar güzel ve yetenekli çıkıyor sonunda. Geri kalanlarını normal dallarda eğitip 18 yaşında serbest bırakıyor. Zaten kızların hepsi aslında istedikleri zaman ayrılmakta özgürler. Ama çalışırlarsa yıllık kazancın %50'sini kendileri aldığı için gitmiyorlar. Bu parada 100 veya 200 bin dolar tutabiliyor. Kızlar bu yüzden şöyle bir 10 yıl falan çalışıp en olgun ve güzel yaşlarında emekliye ayrılıyorlar. Ve bankada epey bir servet biriktirmiş oluyorlar. Bu adamın olağanüstü yetenekte bir öğrencisi vardı. 30 yaşlarında bir kadın. Fiyatı yılda çeyrek milyon dolar falan tutuyor. adamın kardeşini Çin'den kurtarma hizmetinin karşılığı olarak Hel bu kadını 2 yıllığına kendi yanına aldı. Şimdi kadın Pirenelerdeki şatoda onunla birlikte kalıyor. Adı Hana, Japon, zenci ve beyaz melezi. İşin komik yanı, bu akademi Hong Kong'da bir Hristiyan öksüzler yurdu olarak tanınıyor. Kızlar lacivert üniforma giyiyorlar. Eğitmenler de rahibe kılığında geziyorlar. Okulun adı İhtiras Yetimhanesi. Star hafif bir ıslık öttürdü. Yani Hel'in bu hatunu yılda çeyrek milyon alıyor, öyle mi? Acaba bir tek seferi kaça patlıyordur? Diamond ona, senin ölçülerine göre 125 bine gelir dedi. Filistinli başını salladı. Bir Nikolay Hel'in dünya kadar parası olmalı öyleyse diye söylendi. Sandığın kadar çok değil. Bir kere üstlendiği işler için harcadığı kurgu masrafı pek yüksek. Özellikle iş göreceği ülkenin hükümetini nötralize etmesi gerektiğinde. Bunu yapmak için izini bir türlü bulamadığımız bir bilgi tüccarından parayla bilgi satın alıyor. Adamın takma adı Güve. Güve'nin işi hükümetler ve siyasal kişiler hakkında yıkıcı bilgiler toplamak. Hem bu bilgileri satın alıp gideceği ülkenin hükümetine şantaj yapıyor, işini önlerlerse bilgileri yayınlayacağını söylüyor. Bu da büyük paralara patlıyor. Bilgiler ucuza gelmiyor. Sonra Hel'in bir masraf kapısı da Belçika'da, Alpler'de ve kendi dağlarında giriştiği mağara keşifleri. Bu onun hobisi ama pahalı bir hobi. Sonra bir de şatosunun durumu var. 15 yıl önce satın aldı orayı. Ve aradan geçen süre içinde ilk haline uygun biçimde restore etmek için 2 milyon dolardan fazla para harcadı. Dünyanın en ünlü taş ustalarını, tahta oymacılarını, yer kaplamacılarını falan getiriyor. Şatonun eşyası da ayrıca 2 milyon kadar eder. Bay Abel, yani bu senin Hel'in çok şatafatlı bir hayat sürüyor dedi. Şatafatlı ama ilkel. Şato artık tümüyle restore edilmiş durumda olmakla birlikte elektriği yok, kaloriferi yok, modern hiçbir kolaylığı yok. Bir tek yeraltı telefon kablosu hariç, oraya yaklaşan yabancıları kendisine haber verebilsinler diye. Bay Abel kendi kendine başını salladı. Demek 18. yüzyıla göre yetiştirilmiş olan bu adam kendine bir 18. yüzyıl dünyası kurmuş. Dağların tepesinde ve tek başına. Ne kadar ilginç. Ama şaştığım şey neden Japonya'ya dönüp alıştığı biçimde yaşamadığı. Anladığıma göre cezaevinden çıktıktan sonra Japon geleneklerinin ne kadar bozulduğunu, ülkeyi Amerikalıların ne kadar mahvettiğini görmüş ve orayı terk etmiş, bir daha da dönmemiş. Çok akıllıca bir hareket. Aslında Japonya'nın hayali hep eskiden olduğu gibi yumuşak ve soylu olarak kalacak. Yazık ki bu adam düşman kanadında. Galiba hoşlanacaktım bu senin Bay Hel'den. Neden benim Bay Hel'im oluyor? Bay Abel gülümsedi. Bu seni rahatsız mı etti? Beni her aptallık rahatsız eder. Ama şimdi kendi sorunumuza dönelim. Yok, Hel sandığınız kadar zengin değil. Hatta belki paraya ihtiyacı bile var. Bu da bize ona karşı bir kuvvet sağlıyor. Wyoming'de birkaç yüz hektarlık arazi satın almış. Dünyanın büyük kentlerinde yarım düzine kadar dairesi var. Pirenelerde o şatosu var. Ama İsviçre'deki hesabında yarım milyondan bile az parası var. Şatoya ve mağaracılığa da hala para harcıyor. Daireleri ve Wyoming'deki araziyi satsa bile şatodaki hayatı onun standartlarına göre mütevazi bir hayat olarak kalmak zorunda. Şey hayatı, neydi o kelime dedi Bay Abel. Diamond'ın canını sıktığını bildiği için kendi kendine hafif hafif gülümsüyordu. Ne demek istediğini anlamıyorum. Şu içine kapalı, gösterişsiz güzellikler için kullanılan Japonca kelime neydi? Shibumi. Ha evet, demek yeni işler yapmasa bile bu senin yani bizim Bay Hel. Ömrünün sonuna kadar bir Shibumi hayatı sürebilecek. Star, o kadar emin değilim diye lafa karıştı. Bir seferi 100 bine gelen bir hatunla. Sen susar mısın Star dedi Diamond. Olup bitenleri pek izleyemeyen FKÖ çabanı yerinden kalkmış pencereye doğru yürümüştü. Aşağıya bakıyor, tepesindeki ışığı döndürerek ilerleyen can kurtaran arabasını izliyordu. Aynı can kurtaran her akşam aynı saatte aynı noktadan geçerdi. Ama Star'ın renkli konuşması çobanın dikkatini çekmişti. Cebinden İngilizce, Arapça lügatini çıkardı. İçinde bir kelime aramaya hazırlandığı sırada birden Washington anıtı ve otomobillerle dolu koca cadde gözden kayboldu. Pencere gözleri kör edecek beyazlıkta bir ışıkla doldu. Çoban bir çığlık atıp kendini yüzü koyun yere attı. Patlamayı bekleyerek ellerini kafasının üstüne siper yaptı. Odada bulunan herkes karakterine uygun tepki göstermişti. Star yerinden fırlayıp tabancasını çekmişti. Bayan Sullivan arkasındaki sandalyeye oturuvermiş, muavin yüzünü bir kağıtla kapatmıştı. Diamond gözlerini yummuş, kafasını sallayarak çevresindeki bu ahmaklara şaşırıp duruyordu. Bay Abel ise tırnak diplerindeki etleri muayene etmekteydi. Şişko ile teknolojik ilişki halinde bulunan baş yardımcı, olup bitenin hiç farkında değildi. Diamond, kalk yerden Tanrı aşkına dedi. Bir şey yok, film koptu o kadar. Evet ama, diye kekeledi çoban. Asansörle aşağı indin, unuttun mu? Bodrum katında olduğunu bilmen gerekirdi. Evet ama, kendini gerçekten 16. kattan aşağı bakıyor mu sandın? Hayır ama, Bayan Sivivan, projeksiyonu kapatın. Onarılması için de not alın. Diamond bundan sonra Bay Abel'a döndü. Bu mekanizmayı daha iyi çalışma koşulları yaratabilmek için koydurmuştum dedi. Yerin dibine tıkılı kalma duygusundan kurtulmak için. Kendini kandırabiliyor muydun peki? Star tabancasını tekrar kılıfına sokup ekran pencereye öfkeyle baktı. Sanki bu seferlik şansın varmış der gibi. Çoban yerinden kalkarken aptal aptal sırıtıyordu. Hay Allah, amma iyi ha, bu şakada kabak benim başıma patladı diyordu. Makine odasında Bayan Sivivan bir düğmeyi çevirdi, ekrandaki ışık küçük bir dikdörtgen halinde büzülüp yok oldu ve o da kendi asıl boyuna inip küçüldü. Pekala dedi Diamond. Şimdi başa çıkmamız gerekecek adam hakkında bir miktar bilginiz oldu. Artık biraz strateji konuşmak istiyorum. Bu iş içinde sizin ikinizin buradan çıkmanız iyi olacak. Eliyle Star'ı ve FKÖ çabanını gösteriyordu. Onlara jimnastik ve güneş odasına geçmelerini işaret etti. Ben sizi çağırana kadar orada bekleyin. Star kovalandığını aldırmıyormuş havasında güneş odasına doğru yürüdü. Peşinde Arap onu izlerken hala bu şakada kabağın kendi başına patladığını tekrarlamaktaydı. Kapı onların arkasından kapanınca Diamond konferans masası başında kalan iki kişiye döndü. Baş yardımcı odada değilmiş gibi konuştu. Gerçekten de bir bakıma adam orada yok sayılırdı.